İçsel Yolculuğun Peşinde. Hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer.
Merhaba sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz. Bugün İçsel Yaşama Yolculuk programında sizlerle birlikte bedenin, zihnin ve ruhun uyum içinde olduğu bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Berna Tunçer ve bugün konuşmacımız Gülnur Öztürk ile Reiki'nin derinliklerine inmeye ve bu eski Japon şifa yönteminin gücünü ve faydalarını keşfetmeye hep birlikte hazırız. Tabii konuşacağımız konular Reiki nedir, Reiki nasıl işler, neden bu kadar güçlü bir etki yaratır? Bugün sizlerle birlikte bu sorulara yanıt arayacak ve Reiki uygulamalarının hayatımızdaki yerini konuşacağız. Bu programda da Reiki'nin temellerinden başlayarak onun ruhsal ve fiziksel sağlığımıza nasıl katkıda bulunduğunu da öğreneceğiz. Ayrıca Reiki'nin modern hayatta nasıl bir yer edindiğinden, bu uygulamanın nasıl daha iyi bir yaşam sürmemize yardımcı olabileceğinden de bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte derin bir nefes alalım ve sizlerle Reiki'nin huzur verici dünyasına adım atalım. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhaba. Merhaba dinleyicilerimiz. Sizler de inşallah iyi ve sağlıklı bir şekilde buradasınız.
Şimdi dilerseniz bugünkü konumuz Reiki olduğu için belki bilmeyen dinleyicilerimize bir ön giriş olması açısından Reiki nedir diyerek başlayalım mı sorumuza?
Reiki Japon kökenli bir enerji şifa yöntemi. Kelime olarak Rei evrensel demek, Ki de yaşam enerjisi demek. Yani evrensel yaşam enerjisi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Reiki, kişinin bedeninde ve çevresinde var olan yaşam enerjisinin dengelenmesi ve güçlendirilmesiyle amacıyla yapılan bir uygulama. Burada bu enerji akışı eller aracılığıyla kişinin bedenine yönlendirilir ve şifanın akması sağlanır. Burada Reiki'nin temel prensibinden bahsedelim. İnsanın enerji alanında dengeyi sağlamak, zihin ve beden arasındaki uyumu oluşturmak, stres ve olumsuz duyguları hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için kullanılabilir. Reiki uygulayıcıları ellerini kişilerin vücudunda belirli noktalara veya hiç değdirmeden de bedenin üstünden de vücut çevresine koyarak enerji akışını yönlendirmeyi amaçlıyor. Reiki'nin birçok yararı olduğuna inanılıyor. Bunlar arasında özellikle fiziksel ağrıları hafifletmek, zihinsel ve duygusal denge sağlamak, stres ve kaygıyı azaltmak ve genel iyilik halini arttırmak için kullanabiliriz. Günümüzde baktığımızda da Reiki tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını görüyoruz. Elbette ki geleneksel tıbbi tedavilerin yerine asla geçmez. Ama bu tedavileri ek olarak kullanılabilir. Özellikle birçok insanın Reiki'nin iyileştirici etkilerini deneyimledikten sonra ruhsal ve fiziksel sağlıklarında olumlu değişiklikler olduğu da gözlemlenmiştir.
Peki bu uygulamaya dair Reiki ile ilgili biraz daha detaylı bilgi verecek olursanız, Reiki uygulamasını geliştiren kişi kimdir?
Reiki uygulamasını geliştiren kişi Japon Mikao Usui. Usui 1865 yılında Japonya'da doğmuş ve Reiki'nin temellerini 1920'li yıllarda Japonya'da atmıştır. Aslında dünyaya baktığımızda pek çok yerde benzer sistemler kullanıldığını görüyoruz. Mesela eski Mısır piramitlerin döneminde bile kullanılmış. Hatta Anadolu'da ocak el olarak verildiğini biliyoruz. Hatta peygamberlerden Hazreti İsa'ya baktığımızda onun da en önemli özelliklerinden biri elden verdiği şifaydı hatırlarsanız. Usui, Reiki'yi geliştirmeden önce bir enerji şifa yöntemi üzerine derinlemesine araştırmalar yapmış. Özellikle birçok konuda Budizm, Hristiyanlık ve diğer spiritüel öğretilerle ilgilenmiş ve Reiki'yi keşfetmesini sağlayan şey de 21 günlük bir dağda yaptığı meditasyon sonrasında burada bir aydınlanma yaşıyor ve bu yaşadığı şeyin bir uyanış olduğunu fark ediyor ve sonra bu Reiki adlı verdiği şifa yöntemini insanlara da öğretmeye karar veriyor. Elbette öğretmek için bunun bir teknik olması gerekiyor. Bununla ilgili bir teknik geliştiriyor ve bu şekilde Reiki'yi başkalarına öğreterek bu şekilde başkalarının da iyileşmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir sistem olarak ortaya konuyor. Usui aynı zamanda Reiki'nin öğretilerini uygulayıcıların rehberliğinde bir eğitim sistemi şekline sokuyor ve bu şekilde de dünyada Reiki'nin yayılmasına katkıda bulunuyor. Reiki'de o dönemde bir sürü merkezler oluşturulmuş, tedavi merkezleri. Aslında çok ilginçtir, Japonya içerisinde Reiki çok kapalı bir sistem olarak kalmış. Japonya'da çok gelişmemiş. Daha sonra Batı dünyasının Reiki'yi keşfetmesi Hawaii üzerinden oluyor. Çünkü onun bir öğrencisi, Hawaii'den gelen bir öğrenci, Reiki öğrendikten sonra Hawaii'ye dönüyor ve oradan da Amerika'ya geçiyor. Ve bu şekilde dünya aslında Amerika üzerinden Reiki'yi öğrenmeye başlıyor. Böyle ilginç bir hikayesi var.
Peki hocam, sizin Reiki ile yolculuğunuz nasıl başladı? Bize biraz bahseder misiniz?
2000'li yıllarda Reiki'yi duydum ve çok merak etmeye başladım. Acaba nasıl bir şey? Ama İstanbul'dayken bunu öğrenmem imkan olmadı. Böyle bir fırsat olmadı. Edirne'ye taşındıktan sonra Reiki ile tanıştım. Çok sevgili bir dostum vardı. Reiki Master'dı. Ve ilk Reiki uygulamasını ondan aldım. Sonra da hastalarım sırasında bunu çok kullandım ve gerçekten gözlemlediğim şey, tedaviye ek olarak Reiki yapıldığında ağrıyı azaltıyor ve hastaların genel olarak bir rahatlamasına yol açıyordu. Ve bunu sıklıkla uygulamaya devam ettim. Daha sonra Reiki 2, sonra Reiki 3 ile yola devam ettim. Ve bence benim hayatımın en büyük şansı hep çok iyi hocalarla çalışmam oldu. Ve Reiki 3 hocalarım Nilgün Thompson ve Aymelek Tinç Reiki Master olmamda bana yardımcı oldular. Bu şekilde bu yolculuğum halen devam ediyor.
Aslında her yöntemde olduğu gibi Reiki için de aynı şeyi söyleyebiliriz, değil mi? Hepimiz öğrenciyiz ve her seviyeyle birlikte farklı şeyler öğreniyoruz ve sonrasında da yeni bir kapıyla birlikte tekrar başka bir şey öğreniyoruz. Yani sürekli öğrenciyiz ve kendimizi her alanda geliştiriyoruz.
Aynen öyle. Reiki hastalarımın rahatlaması için başlayıp sonra kendi dönüşümüne yol açan bir yolculuk oldu. Çünkü aslında Reiki her ne kadar bir şifa yöntemi olsa da aslında yaptığı şey sizin kendinizi daha iyi tanımanız ve kendinizi dönüştürmenizi sağlamanız oluyor. O anlamda inanılmaz bir rehberlik etti hayatımda bana.
Evet. Bu Reiki'nin bireysel etkilerinin yanında, şimdi siz bahsettiğiniz hastalarınızda da bunu uyguladığınıza dair. Peki Reiki bir tedavi şekli midir?
Alternatif tıp denilen ama aslında şimdi tamamlayıcı tıbba dönmüş olan bir tıp yöntemi içerisinde. Hani alternatif asla değil ama tıbbi müdahaleleri yerine asla geçmez. Fakat dediğim gibi ilginç bir şekilde hem fiziksel hem zihinsel bir iyileşme sağlıyor ve tedavilere yardımcı bir şekilde kullanılabilir. Hatta Reiki, Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Tamamlayıcı ve İntegratif Sağlık Birimi tarafından, Amerika'nın, tamamlayıcı terapilerden biri olarak kabul edilmiş durumda şu an. Ve özellikle baktığımızda sağlık alanında hemşirelerin bu konuda daha fazla kullandığını görüyoruz. Amerika'da özellikle bu konuda hemşireler el atmış ve Reiki'yi öğrenip bunu da hastalar üzerinde uygulamaya başlamışlar. Reiki ile ilgili yapılan çalışmalara çok baktığımızda bunların daha çok hemşirelik çalışmaları olduğunu da görüyoruz ilginç bir şekilde. Çünkü onlar hastayla birebir daha yakınlar ve hastaya bakım hizmetleri de verdikleri için onların bunu öğrenip hastaya uygulamaları daha kolay olmuş. Reiki'nin ilginç bir özelliği daha var. Farkındalığı olan bir enerji. Yani ne demek bu? Hiçbir zaman zarar vermez ve her zaman doğru bir biçimde yardımcı olur. Hatta şey söylerler, bir zekası olduğundan ve iyileşme için gereken her neyse bunu kişiye sağladığından bahsederler. Kendi deneyimlerim de bunun doğru olduğunu söylüyor. Bu tabii tamamen benim kendi kişisel fikrim. Yine Reiki verme konusunda da hiçbir zaman endişe duyulmaması gerekiyor. Çünkü bunun zarar verici bir özelliği olmadığı gibi bir kişi kanal olup enerjiyi bir başkasına aktardığında da onun kişiliği veya enerjisi bu durumdan etkilenmiyor. Çünkü uygulayan kişi tamamen bir kanal olduğu için Reiki onun üzerinden o kişiye akıyor. Ama o kişiden hiçbir şekilde bir farklı enerji ya da olumsuz bir enerji almaz. Ve bu şekilde enteresan bir şekilde çalışan bir yöntem.
Aslında şimdi biz de akademisyen olarak biraz akademisyen bakış açısıyla bir soru sormak istiyorum size. Bilim dünyası Reiki'ye nasıl bakıyor?
Şimdi önce şunu bilmemiz lazım. Reiki otonom sinir sistemini harekete geçiriyor. Kaygı ve ağrıyı azaltıp derin bir huzur duygusu uyandıran bir terapi. ve etkileri ölçülebilir olduğu için bilimsel çalışmalarla da bu etkileri değerlendirmemiz mümkün. Yani o kişinin ağrısı üzerinde ya da diyelim ki kemoterapi gören bir hasta ve kemoterapini biliyoruz, bir sürü olumsuz yan etkileri var. Bu yan etkilerin ne kadar azaldıklarını ölçmemiz mümkün. Dolayısıyla bununla ilgili yapılan birçok çalışma var. Söylediğim gibi özellikle hastanelerde hemşirelerin çok uyguladığı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de bununla ilgili yapılan bir sürü çalışma var R2 ile ilgili. Ve özellikle işte çeşitli hastalarda uygulamışlar. Mesela romatoid artritli hastalarda yapılan çalışmalar var. Ve bu çalışmanın sonunda hastaların ağrı ve yorgunluk düzeylerinin azaltıldığı belirtilmiş. Yine İran'da yapılan bir çalışma var. Haftada 4 kez R2 uygulamışlar. Yine romatoid artrit hastaları. Ve çalışmanın sonunda hastaların ağrılarının hafiflediği ve yaşam kalitelerinin yükseldiği gösterilmiş bu çalışmalarla. Yani özet olarak aslında bütün bu çalışmalara şöyle genel halde baktığımızda anksiyete, ağrı, depresyon ve stres, yorgunluk gibi bulguları azalttığını belirtiyorlar. Bunu da sempatik ve parasempatik sistem üzerinden yaptığını, özellikle parasempatik sistemi yükselterek kişinin bu bulgularını değiştirdiğini göstermişler.
Aslında pek çok farklı hastalık semptomu üzerinde de etkisinin olduğuna ve bunun bilimsel çalışmalarının yapıldığına da vurgu yapmak gerçekten çok güzel. Peki Reiki uygulamasının nasıl yapıldığına dair bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Reiki'yi herkes uygulayabilir. Yani öğrendikten sonra bunun için özel bir entelektüel kapasite gerekmiyor. Onu söyleyebiliriz. Ama bir takım etik kuralları var elbette. Şimdi bir kişiden, hocadan öğrenciye kolaylıkla aktarılabiliyor. Bunun için de bir İnisiyasyon gerekiyor. Yani öncelikle o kişinin R2'ye insiye olması gerekiyor. R2 öğretmeni ya da R2 master adını verdiğimiz kişi öğrencileri insiye ediyor. Bu kanala açması gerekiyor o kişiyi. Ve sonrasında da kişi kolaylıkla bunu öğrenip aktarmaya başlayabiliyor. R2 enerjisini vermeye başlayabiliyor. Şimdi burada biraz inisiyasyondan bahsetmek istiyorum. İnisiyasyon dediğimiz şey kişinin kendi bilincine ulaşma sürecidir aslında. Belli bir süreç gerektirir. İnisiyasyonda başarılı bir sonuç için inisiyatörün yeteneği ve kişisel etik değerleri önem taşıyor burada. Mutlaka insiye eden kişinin bunu belli bir çerçevede ve etik değer içerisinde yapması lazım. Şimdi günümüzde ve geçmişe baktığımızda özellikle kadim topluluklarda bu inisiyasyon süreci çok önemliydi. Törenlerle yapılırdı ve sadece belli kesim insanlar bu iş için seçilirdi. Şimdi günümüzde bu daha genelleşti. Daha çok kişi bu işin içine katıldı ve artık daha fazla kişi inisiyasyon sürecinden kolaylıkla geçip bu işi daha öğrenir hale geldi. Ve burada aslında temel başlatma süreci kişinin onu niyetle başlatmak istemesiyle kişi Reiki'ye bağlanıyor ve bu enerjinin kendi üzerinden akarak o kişiye enerji şifasının verilmesi sağlanıyor. Burada Reiki uygulayan kişi o kişinin sağlığı, iyileşmesi veya iyiliği için niyet ediyor ve Reiki uygulamasında çakra denilen bölgelere bu şifa aktarılıyor. Çakralar biliyorsunuz bizim bedenimizdeki enerji kapılarımız ve genelde 7 tane kapı olarak belirtilir. Aslında çok daha fazladır ama beden üzerindeki kapıları şöyle sayarsak 7 tane çakra var. Tepe, alın, boğaz, kalp, solar plexus, sakra ve kök çakra. Bu 7 ana çakra bölgesine uygulanıyor ve kişilerin bu şekilde bu enerjiyi 2 ile 5 dakika arasında bu bölgelere uygulanarak enerji şifasını alması sağlanıyor. Bir Reiki terapisi yetişkinlerde eğer bu uygulamayı yaparsa 30 dakika ile 90 dakika arasında değişebilir bir seansın süresi. Çocuklarda daha kısa sürüyor, 20 ile 30 dakika arasında. Burada uygulayıcının yapacağı tek şey rahat bir şekilde uzanır ya da oturur pozisyonda olması ve onun da almaya niyet etmesi yeterli oluyor. Kişinin kıyafetleri bu Reiki seansında enerjiyi alması için engel değil. Herhangi bir özel kıyafete ya da kıyafetlerin çıkarılmasına hiç gerek yok. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum. Enerji akışı için sadece üstündeki metal aksesuarların çıkarılması yeterli olacak. Ve uygulayıcı elleriyle alıcının enerji merkezi adını verdiğimiz, az önce de bahsettiğimiz çakraların üzerine koyarak evrensel şifa enerjisini bu çakralar üzerinden kişiye gönderiyor. Burada bir enerji tıkanıklığı varsa bunun giderilmesi, dengenin yeniden sağlanması ve bu şekilde iyileşmeye katkının oluşması sağlanıyor. Kişiler bu enerjiyi hissettikleri zaman farklı duyumlar hissedebiliyorlar. Bazıları bunu bir sıcaklık olarak, bazıları su dalgası gibi, bazıları soğukluk, hatta bazen ağrı şeklinde bile hissedildiğini görüyoruz. O yüzden kişinin algısı farklı olabileceği için hissedilen duyular da farklı olabiliyor. Hatta hiçbir şey de hissetmeyebilirler. Bu da çok normal. Sonuçta bu kişinin algısıyla ilgili bir şey. Peki Reiki ne kadar sıklıkta uygulanmalı dersek, en az 3 seans olması öneriliyor genel olarak şöyle kitaplara baktığımızda. Ama her gün de yapılabilir. Bununla ilgili bir sakıncalı bir durum da yok. Burada önemli olan alıcının uygulayacağı izin vermesi. Hatta alıcının Reiki'ye inanması bile gerekmiyor. Enerji akışına izin vermesi şifanın gerçekleşmesini sağlayabiliyor.
Peki Reiki uygulayıcısının aslında yapması gerekenlerle ilgili çok detaylı bize bilgi vermiş oldunuz. Yine bu bağlamda Reiki'yi uygulayan kişinin veya Reiki eğitmeninin yapmaması gereken noktalar konusunda da bize biraz bilgi verebilir misiniz?
Tabii. Şimdi Reiki uygulayıcısı asla desteksiz iddialarda bulunmamalı. Yani işte ben seni şöyle iyileştireceğim, kanserini böyle iyileştireceğim gibi şeyler söylememeli. Çünkü o kişinin hayrına ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani hepimizin bir kader yolculuğu var. Başlangıçta belirlenen bir kader var ve o kader içerisinde sonumuz, herkesin bir yolu var. Şimdi o yol içerisinde bir şeyleri değiştirmeniz mümkün değil. Sadece o kişiye destek olabilirsiniz. Bunu iyi belirlemek lazım. Çünkü bu işin maalesef ki çok suistimal edildiğini de görüyoruz. İnsanlar bir umut kapısı olarak bu işe hayatlarındaki her şeyi vermeye razı olabiliyorlar. Yani bu etik olarak çok önemli bir mevzu burada. O yüzden kullanılan ifadelerin neyi nasıl ifade ettiğiniz çok önemli oluyor. O yüzden kesinlikle bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Eğer sağlık personeli değilseniz Reiki uygularken de bunu kesinlikle belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı konularda yeterliliği yoksa o uygulayıcının önerilerde bulunmamalı. Mesela işte beslenme, diyet ya da sağlıkla ilgili bir şey asla söylememeli. Bu konuda özellikle bence dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine çocuklarla çalışılırken son derece hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir çocuk emanet ediliyor. Uygulama için bir çocuk geldiğinde mutlaka ailesinin bundan haberi olması gerekiyor. Ve ailesinin onayı olmadan asla bir çocuğa uygulama yapılamaz. Eğer çocuk çok ciddi bir hastaysa mutlaka onları doktora yönlendirmek de gerekiyor. Eğer hiç doktora götürmeyen bir aile ise mutlaka o kişinin öncelikle o çocuğu doktora götürmesini, ilk olarak oraya başvurması gerektiğini söylemesi gerekiyor. Yine ciddi rahatsızlıklarda tıbbi tedavi Reiki sadece destek olabilir. Bir yardımcı araç olarak kullanabiliriz. Az önce de söyledik. Ağrıyı azaltmada, kişiyi rahatlatmada ve yorgunluğunu azaltmada çok etkili bir yöntem. O yüzden bunlar mutlaka kullanılmalı. Tedaviyi destekleyecek çünkü. Ve uygulayan kişinin güvenilir olması çok önemli. Yani uygulama yapılan insanlar size bir sürü dertlerini, geçmişle ilgili problemlerini anlatabilirler. Yani bir sürü şey paylaşıyorlar, bilgi paylaşıyorlar. Ve bu bilginin hiçbir yere gitmemesi gerektiği ve o kişinin bu bilgileri mutlak bir şekilde saklaması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Eğer bu konularda dikkat edilirse, etik değerleri dikkat edilirse son derece güvenilir bir uygulama olarak kullanılabilir.
Evet hocam, bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hem dinleyicilerimiz hem de bizler Reiki konusunda gerçekten bilgilenmiş olduk. Hangi şekilde yapılmalı, ne zaman kullanılıyor, hangi durumlara dikkat edilmeli şeklinde. Bir dahaki programda tekrar birlikte olana kadar her zaman ve her programda söylediğimiz gibi kendinize nazik olun ve ruhunuzun ihtiyaç duyduğu huzuru bulmaya, sizin ruhunuz ne şekilde yönlendiriyorsa o şekilde devam edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve bugünkü program içinde vermiş olduğu bilgilerden dolayı Gülnur Hocam size çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum ve bu programı dinleyen herkese Reiki enerjisinin akmasını, onların ve bütünün en büyük hayrına ihtiyacı olan her neyse onu sağlamasına niyet ediyorum. Sevgiyle, huzurla ve güzelliklerle kalın.
İçsel yolculuğun peşinde. Hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer.